Toprağın Sesi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi çok değerli hocamız Profesör Doktor Bülent Gülçubuk ağırlıyoruz. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın hocam aynı zamanda kırsal kalkınma 40 yol kısa adıyla Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nin de başkanı. Belki bir sonraki programlarda kooperatiften de bahsederiz. Ben de yeni öğrendim ama kooperatifimizin adı bile güzel. Hem kırsal hem kalkınma gerçekten çok iyi. Hayırlı olsun kıymetli
Teşekkür
hocam.
Ederim.
Sağ olun, var olun. Efendim biz bugün ana konu olarak aile çiftçiliğini konuşacağız ama tabii ki Toprağın Sesi programında gündemi de takip etmek istiyoruz ve aile çiftçiliğinin önemine geçmeden önce ben son günlerde özellikle tarım sektörünün ve çiftçinin neden bu kadar ön plana çıktığını, önemli hale geldiğini ve tahmin ederim genel kamuoyunda da ya evet çiftçilik diye bir şey varmış, kırsalda önemliymiş algısının her zamankinden daha fazla oluştuğu bir süreci de yaşıyoruz. Tüm bunların sebeplerini danışmak istiyorum kıymetli hocama. Hocam buyursunlar.
Peki, teşekkür ederim. Şimdi aslında bu pandemi süreciyle başlayan bir durum ortaya çıktı. Pandemi sürecinde bizler evlerimize hapsolduk. Dışarı çıkamadık. Ülkelerin sınırları kapatıldı. Ama pandemi süreci şunu gösterdi. İnsanlar gıda ve tarım olmadan hayatlarını devam ettiremiyorlar. Bunun üzerine suyu da ekleyebiliriz. Ve nitekim yine o pandemi sürecinde en dayanıklı sektör tarım ve gıda çıktı. Ne anlamda diyorum en dayanıklı sektör? Çünkü dünya nüfusunu doyurmaya çalıştı. Yani bilgisayarlardan uzak durabildik, otomobilden uzak durduk, teknolojiden uzak durduk ama tarım ve gıdadan uzak duramadık. Ve o dönem en aktif çalışan dünyadaki nüfus, üretken nüfus tarımla uğraşanlardı, çiftçilerdi. Çiftçiler hayatlarını da riske atarak üretime devam etmeye çalıştılar. Bitkisel üretimde, hayvansal üretimde. Arkasından ürettiklerini bir de dünyaya ulaştırma gibi bir durum ortaya çıktı. Yine orada da çiftçiler ürünlerini pazara ulaştırmak, dünyaya ulaştırmak için de büyük riskler üstlendiler. Hı hı. Arkasından savaşlar ortaya çıktı. İşte bir Orta Doğu'daki durumu görüyoruz. Öbür tarafta Ukrayna, Rusya. İşte bir Ukrayna-Rusya savaşı bir Afrika kıtasının buğdaysız kalmasına yol açtı. Sonra tahıl koridoru, barış koridoru adına ne dersek diyelim. Orada da tarım ve gıdanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Şimdi çiftçiler şu noktaya geldi. Dediler ki biz madem doyuruyoruz dünyayı ama biz dünyanın refahından, gelirinden de bir pay almak istiyoruz. Biz de sürdürülebilir yaşam konusunda bir güvence hissetmek istiyoruz.
Ve çok
dediler.
Uzun yıllardır o hak ettikleri payı alamıyorlardı değil mi?
Evet. Tabii. Şimdi şöyle bir rakam vereyim. Açıkçası ben bir tarım ekonomisti olarak, bir kırsal kalkınmacı olarak da bundan rahatsızım. O da şu. Tüm dünyada nüfusun %28'i tarımda çalışıyor. Yani istihdam edilen nüfusun %28'i tarımda. Bu bazı ülkelerde %50'yi 60'ı da bulabiliyor.
Türkiye'de hocam?
Türkiye'de de bu %20 civarında.
Anladım.
Eğer kayıtlı kayıt dışı toplamarsak bu %25'i de bulabilir. Şimdi sorun şu. %27-28 tarımda çalışıyor. Diğer yandan yaklaşık 570 milyon aile çiftçisi var. Ama Umut Bey işte geldiğimiz nokta şu. Bu koca devasa nüfus dünya gelirinden %3,5 pay alıyor.
Ne kadar?
Yani ne kadar yoksulluğu paylaşıyor.
Yani nüfus ve gelir eşit oranda olsa bile az aslında ama söylediğiniz oran 5/4 çok az. Evet.
Yani çok şeyin nüfusun 1/3 1/4 tarımda ama gelirin 1/33 tarımda. Yani bu resmen yoksulluğa dayanarak üretimde bulunuyor. Diyorlar ki madem ki dünyayı besliyoruz, madem ki böyle bir üzerimizde misyon var, o zaman bunun karşılığını görmek istiyoruz.
Hocam çok özür diliyorum. Bu oranın yani milli gelirden alınan
dünya
payın,
gelirinden.
Dünya gelirinden alınan payın bu kadar düşük olması planlı programlı istenen bir şey mi dünyada? Yani bir iradenin bunu ortaya koyması lazım oranın bu kadar düşük olması için.
Şimdi bunu aslında bir gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeleri de ikiye ayırabiliriz. Şimdi genelde bu %27-28 dediğimiz tarım nüfusu çoğunlukla Uzak Doğu'da, Latin Amerika ülkelerinde, Afrika ülkelerinde. Ama oradaki ülkelerdeki yoksul çiftçi de üretip dünyanın diğer yerlerine satıyor. Mesela biraz sonra değinebiliriz. Avrupalı çiftçilerin bugünlerdeki rahatsızlığın önemli nedenlerinden bir tanesi, Avrupa Birliği diyor ki biz artık bazı tarım ürünlerini örneğin Latin Amerika ülkelerinden, Uzak Doğu'dan ithal edeceğiz. Daha ucuza gelebiliyor. Avrupalı çiftçi diyor ki biz Avrupa Birliği bunu üretimde kendine yeterlikte bu noktaya getirdiysek biz daha fazla pay almamız lazım. İthalatla bizi yola getirmeyin diyor kısaca.
Anladım, anladım.
Şimdi dünyada da eğer %3,5'la dünya gelirinin %3,5'uyla dünyayı doyuran bir çiftçinin nüfusu varsa buradaki irade şunu diyecek. Biz çiftçilere tarımsal katma değerden ne kadar pay ayırıyoruz?
Diyorlar mı bunu?
İşte bunu demedikleri için bir örnek vereyim.
Lütfen.
Mesela bir bardak, bir fincan kahve içtik. Kahvenin dünyada yarattığı katma değer 100 birim olarak yapın. Bu 100 birimin sadece 3 birimi kahve üreticisinin cebine giriyor. Sadece bu. Hatta çok daha ilginç somut bir örnek vereyim. Dünya nüfusunun sadece %18-20'si hazır su tüketebiliyor. Şişelermiş vesaire. Bu hazır sudan elde edilen gelir petrolden elde edilen gelirin yarısına eşit. Yani artık su da bu kadar metalaştı ve piyasaya konu oldu. Şimdi çiftçi diyor ki ben de su tüketiyorum ve bu su kaynakları da çoğunlukla benim üretim yaptığım alanda. Ben neden sudan pay alamıyorum diyor veya bunu bu şekilde satmayın diyor.
Peki eskiye oranla çiftçi bu taleplerini daha etkili bir şekilde dile getirmeye başladı mı kıymetli hocam? Aslında tam orada kalmıştınız, ben ara bir soru sormuştum, buyurun.
Aslında bunu sadece çiftçi değil dünyanın kendisi de dile getirmeye başlıyor. Çünkü şu anda dünyada 1 milyar nüfus açlıkla pençeleşiyor. 2 milyar nüfus dengesiz, yetersiz besleniyor. Bir taraftan erişememe durum var. Böyle olunca sorun sadece çiftçinin de olmaktan çıktı. Hepimizin küresel sorunu
hale geldi.
Kaygısı haline geldi. İşte çiftçiler olsun, dünyadaki diğer bileşenler olsun diyorlar ki bizim gelecekteki gıda güvencemiz açısından, sürdürülebilir üretim açısından çiftçilere yönelik yepyeni stratejiler ortaya koymamız lazım. Sorun sadece çiftçileri ilgilendiren bir sorun olmaktan çıktı. Şimdi buraya bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Lütfen. Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58'e çıktı. Genç çiftçi de azalıyor. Ben size sorsam tüketici olarak bu sizi kaygılandırıyor mu? Kaygılandırmıyor.
Çok kaygılandırıyor.
Gıdaya erişme durumu var. Üretim durumu var. Ne yapmamız lazım? Benim de çiftçilerle birlikte onu üretime yönlendirecek, onun planlamasına katkıda bulunacak bir şeyler yapmam lazım.
Bir de şunu da öğrendik hocam. Üretimi mutlaka yapmamız lazım. Üretemediğimizi ithal ederiz anlayışının da paranız olsa bile geçerli olmadığı şu son dönemde pandemi ve savaşlardan sonra ortaya çıktı. Yani ithalat da artık bir yol değil.
Birleşmiş Milletler diyor ki her yerleşim yeri olanakları ölçüsünde, yapabildikleri ölçüsünde kendine yetmenin çarelerine bakmalı. Bugün pandemidir, yarın bunun adı başkadır. Savaştır, iklim değişikliğidir. Dünya daha fazla kaotik ortamlara girmeye başladı. Bunu yapın ve bunun üzerinden gelin diyor. Arkasından Türkiye'de yaş ortalaması 58'e çıktı. Dünyada da böyle bir gidişat var. İnsanlar diyor gelecekte kim bu tarımla uğraşacak? Kim bu topraklarla uğraşacak? Pandemi sürecinde bir şey oldu. Dünyanın birçok ülkesinin en büyük kaybı parası olsa da pazara erişemedi.
Bir de o var tabii ki.
Ne yapacaksınız peki? O zaman sizin daha ciddi anlamda oturup çiftçilerin kaygılarını dinleyecek, sorunlarını dinleyecek, toplum olarak, ülke olarak, küresel düzeyde yeni çözümleri ortaya koymamız lazım. İşte bu noktada Birleşmiş Milletler devreye girmeye başlıyor.
O çözümlerden bir tanesi aile çiftçiliğini, bugünkü ana konumuz, yaygınlaştırmak mı kıymetli hocam? Evet. Buna bir cümleyle cevap verin, başka bir soruya geçeceğim hemen.
Kesinlikle evet. Bu konuda şimdi önce şunu belirteyim. 2014 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı ilan etti.
Evet.
Ve o aile çiftçiliği yılı ilan ederken ana slogan şuydu. Daha iyi, kendine yeten ve biyoçeşitliliği koruyan bir dünya için aile çiftçiliği şart dendi. Şimdi onun üzerine bazı şeyler oldu. Biz de o zaman üniversite olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile bir aile çiftçiliği sempozyumu ve arkasından da ulusal eylem planı hazırladık. Daha sonra Birleşmiş Milletler baktı ki dünyada sorunlar gidiyor. hani o günü biraz daha yayalım anlamında Birleşmiş Milletler'in 2017'deki genel kurul oturumunda 2019-2028 yılları arasını aile çiftçiliğinin yeniden güçlendirilmesi 10 yıl olarak ilan ettiler. İlan etti.
Şimdi hocam biraz başa sarmak istiyorum müsaadeniz olursa. Çok basit temel bir soru. Tamam, Birleşmiş Milletler aile çiftçiliği 10 yılı dedi. Daha önce çalışmalar vardı, aktardınız ama lütfen bize anlayabileceğimiz şekilde tanımlar mısınız önce? Aile çiftçiliği ne demek? Ya çiftçiliğin başına neden bir aile kavramı getirilme ihtiyacı oldu kıymetli
evet.
hocam?
Şimdi buyurun. Bu önemli bir soru. Şunu çok iyi biliyoruz ki kırsal alanda, ister Türkiye'de ister dünyada, çiftçilik eylemi genellikle aile olarak yapılıyor. Ve toprak olduğu için de miras aileden birilerine kalıyor. Ve bu da yüzyıllardır süregelen aile çiftçi olarak tanımlanıyor. Şimdi aile çiftçileri Birleşmiş Milletler küresel anlamda şöyle tanımlıyor. Diyor ki bir aile tarafından yönetilen ve gerçekleştirilen kadınlar ve erkekler dahil olmak üzere tüm aile iş gücünün kullanıldığı tarım, ormancılık ve balıkçılıkla geçimini sağlayan, kendine yetebilen, kalanla da dünyayı doyurmaya çalışan çiftçiliğe biz aile çiftçiliği diyoruz.
Ve bunun yaygınlaşması mı gerekiyor
işte kıymetli bunun hocam? Yaygınlaşması gerekiyor. Aile çiftçilerinin sürdürülebilir üretim anlamında desteklenmesi, ama bu destek sadece kaynak transferi değil, yatırım transferi yoluyla, pazara erişim, teknolojiyle buluşma, bütün bunları içerecek şekilde aile çiftçinin yaşatılması ve yaygınlaştırılması.
Ya sadece hani kör para denir orada, kör para koymakla üreticinin cebine olacak bir iş değil.
Olacak değil.
Şimdi kıymetli hocam, tabii bu veriler çeşitli elde edilme yöntemlerine göre değişebilir ama genel bir fikir de oluşturmanızı rica edeceğim. Hem dünyada hem de eğer varsa tabii ki işte Avrupa'da ya da Amerika'da ve Türkiye'de tarımsal üretimin ne kadarı aile çiftçileri tarafından yapılıyor ve bu oran giderek düşüyor mu, artıyor mu? Biraz bu konuda fikir edinmek istiyoruz
çok,
hocam.
Çok güzel. Şimdi ben izin verirseniz önce bu 2019-2028 yılları arasında aile
kapsıyor?
Çiftçiliğinde ortaya konan ana vizyonu bir belirtmek istedim. O da şunu diyor, Birleşmiş Milletler diyor ki çeşitlenmiş, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ve tarım sistemlerinin geliştiği, dirençli kırsal ve kentsel toplulukların onurlu ve eşit şekilde açlık ve yoksulluktan arınmış yüksek bir yaşam kalitesine sahip olduğu bir dünya.
Ne kadar güzel bir dünya.
Bu dünya güzel ve bu dünyada bu misyonu ve vizyonu da biz aile çiftçiliğine yüklüyoruz. Burada bir haksızlık var Umut Bey.
Nedir
o da şu.
Efendim?
Bu haksızlık, şimdi bu kadar ağır bir misyon yüklüyorsak aile çiftçiliğine ve bu aile çiftçiliği dünyada toplam istihdamın %27-28'ini elinde bulunduruyorsa, ama buna karşılık dünya gelirinden %3,5 pay veriyorsak, bu hak edilen bir pay değil, bu misyona yüklenecek bir pay da değil. Ana sorun buradan ortaya çıkıyor.
Anladım.
Şimdi arkasından gelirsek dünyada ve Türkiye'de durumlar nasıl? Şimdi bakın, dünyada 570 milyon aile çiftçisi var. Bunun 500 milyonu bizim orta ve küçük ölçekli dediğimiz ki Birleşmiş Milletler'in ana gündemini oluşturan aile çiftçiliği grubunu oluşturuyor.
Zaten şu anda üretimi yapan o zaman aile çiftçileri
aile
zaten.
Aile çiftçileri. Evet. Ha, bunun ölçeği Amerika'da farklı, Türkiye'de farklı şu bu, ama dünyadaki çiftçilerin %93-94'ü bizim aile çiftçiliği kavramına giriyor. Bireysel vardır, şirket vardır, şu bu. Şimdi buradaki bir başka adaletsiz dağılımdan söz etmek istiyorum. O da şu, bu 500 milyon aile çiftçisi dünyadaki arazi topraklarının %30'unu işliyor. Ama buna karşılık dünyadaki gıda üretiminin %70'ini yapıyor.
30 birim toprak, 70 birim üretim.
Bu şu anlama geliyor. Demek ki şirketler büyüdükçe, işletmeler büyüdükçe, uluslararası işletmeler devreye girdikçe beklediğimiz üretim ortaya çıkmıyor.
O zaman benim şu sorum tamamen boşa mı düştü kıymetli hocam? Ne gerek var aile çiftçiliğe? Tamam, bütün hassasiyetleri kabul ediyoruz. Daha kaliteli, daha çok gıdaya ihtiyacımız var. Tarımsal ürüne ihtiyacımız var. Tamam. Bunu aile çiftçileri yapmasın. Belki çok daha modern teknolojik sistemlerde çok büyük şirketler yapsa olmaz mı diye soracaktım. Bu sorun boşa düştü o zaman.
Şimdi
şu anda.
Bu soru çok boşa düştü hem de.
Evet.
İyi ki de boşa düştü. O da ayrı bir şey. Şimdi bu tartışmayı 1990-2000 yıllarda Avrupa Birliği de yaptı. İşte o koca koca tereyağı, dağları, hayvanlar, süt üretimi çok fazla, buğday üretimi falan. O zaman temel bakış açısı şuydu. Büyük olan her zaman iyidir. Ama bu büyük olan her zaman iyi olduğu zamanla pek de kendini doğrulamadı.
Ki rakamlar da bunu gösteriyor.
Bunu gösterir. Evet. Çünkü gitti o büyük büyük işletmeler başka yerlerden araziler aldılar şu bu. Ama dünyada Avrupa Birliği'nin dışındaki Latin Amerika, Uzak Doğu'da oradaki çiftçiliğin biraz daha gelişmesi, üretimin artması falan bunları zora soktu rekabet karşısında. Ve çoğu battı, iflas etti. Evet. Peki kimler devreye girdi? Bizim orta ölçekli dediğimiz aile çiftçiliği biraz rekabet gücünü arttırdı, şansını arttırdı. Mesela bir Brezilya, Arjantin, Uzak Doğu'da, Tayland, Yeni Zelanda, Avustralya buna örnektir. Bunlar ortaya çıkınca daha büyük olanın pek de iyi olmadığı ortaya çıktı. Peki çözüm ne? Aile çiftçiliğine sarılmak. Şimdi Amerika'da da çiftliklerin %90'ı aile çiftçiliği ama bizde ölçek 60 dekardır, onlar da 600 dekardır. Ama sonuçta her ülke kendi ekonomisi içinde tanımlar.
Ama o da aile çiftçiliği yapıyor, biz de aile çiftçiliği yapıyoruz.
Kavramsal ama buyurun. Şunun altını bir tekrar lütfen çizelim. Yani şu bizim aile çiftçiliği tanımına uyan 500 milyon dünyadaki aile çiftçisi toplam arazilerin %30'unda gıda üretiminin %70'ini yapıyor. Böylesi bir dengesiz dağılım var.
Aynen.
İşte kaygımız bu.
Kaygı bu. Şimdi kıymetli hocam şöyle formüle ettim. Lütfederseniz de çok sevinirim. Akış sizindir. Onu da söyleyeyim. Şimdi efendim birincisi az önce söylediğiniz Birleşmiş Milletler aile çiftçiliği 10 yılının tanımını ve nasıl bir dünyaya ulaşmamız gerektiğini söylediniz. Peki soru bir, Birleşmiş Milletler bu dünyaya ulaşmak için neleri tavsiye ediyor? Onu cevapladıktan sonra da yavaş yavaş ülkemize gelmeye başlayacağım efendim. Buyurun.
Şimdi Birleşmiş Milletler diyor ki her ülke aile çiftçinin sürdürülebilirliği konusunda sadece ekonomik önlemleri değil, sosyal, kültürel, örgütsel, çevresel bütün bu önlemleri alarak her ülke aile çiftçiliği eylem planını hazırlasın. Ve bu eylem planı içerisinde aile çiftçiliğini yerinde tutmak için, üretimini artırmak için, teknolojiye erişmek için, örgütlenme, kooperatif, birlik, dernek, şirket adına ne derseniz. Bunları yapabilmek, arkasından da sürdürülebilir bir çevre ve en sonunda hepimiz insan olarak hakkı olan refaha erişimi de kapsayacak şekilde her ülke eylem planını yapsın. Ben 2 yıldır bu konuda Orta Avrupa, Orta Asya bölgesel toplantılarına Türkiye adına katıldım. O da Macaristan'da yapıldı. Orada hep şunu gördük. Her ülke bu kaygıyı ciddi ciddi taşıyor. Yapıyor yapamıyor ayrı bir şey. Ve bugüne kadar dünyada yaklaşık 30-35 ülke kendi ulusal eylem planını tanımladı, tamamladı. Diğer ülkeler bunun hazırlığı içerisinde ve Birleşmiş Milletler diyor ki ben 2028 yılına geldiğimde her ülke kendi ulusal eylem planını hazırlamış ve geleceğe tarımda, gıdada, aile çiftçiliğini yaşatmak üzere daha güven içinde bakmasını istiyorum diyor.
Kıymetli hocam bu eylem planı Türkiye'ye geleceğim merak etmeyin. Bu eylem planları içerisinde aile çiftçiliğini az önce söylediğiniz amaçlara ulaşabilmek için hükümetlerden ya da uluslararası büyük kuruluşlardan belli bir kaynak ya da şimdi aktarılan kaynaktan çok daha fazla bir kaynak aktarılması öngörülüyor mu efendim? Evet, çünkü evet. Bazı ülkelerin hazırladığını da söylediniz. Siz eminim onların raporlarını da okudunuz. Evet, evet. Onlar kaynak aktaracaklar mı efendim?
Şimdi bu konuda en somut rakam şunu vereyim ben. Şimdi Avrupa Birliği'nde tüm Avrupa Birliği ekonomisinin %1.4'ü çiftçilere gidiyor. Tarımdan oluşuyor. Bakın %1.4'ü. Şimdi bu aile çiftçiliği eylem planları üzerine Avrupa Birliği şöyle bir hedef koydu. Ama bunu yavaş yavaş harekete geçiriyor. Sıkıntılar buradan başlıyor. Dendi ki aile çiftçilerine siz payınızı %3.5'a arttıracak. Bakın %1.4'ten %3.5'a arttıracak ekonomik önlemleri alın dedi. İşte bu bir somut örnek. Dünyaya da diyor ki aile çiftçinin sadece üretim anlamında değil bunların ürünlerini değerlendirecek, işleyecek, katma değerini artıracak, pazarlayacak şekilde bütçelerinizde daha fazla yer vermek durumundasınız.
Bir oran vermiyor değil mi hocam?
Oran
yani zorlamıyor yani.
Yok zorlamıyor. Anladım. Ama bunu arttırın diyor. Bunu şöyle diyecek. 2028'in sonunda her ülke bu eylem planını tamamlamış olacak. Ve orada diyecek her ülke, işte A ülkesi ben şuradan şuraya getirdim bunu. Öbürü diyecek ki ben %1,5'tan 2,5 arttırdım vesaire. O zaman diyecek ki dünyadaki ülkelere, şu şu ülkeler kendini güven içinde hissedecek ülkelerdir. Gelecekte bizleri tarım ve gıdada bekleyecek riskler bunlardır. Bu önlemi almayan ülkeler dünya tarım piyasasında beklediği noktaya gelemeyecek. Rekabet düzenlemelerinden de pay alamayacak diyebilir. Ha. Şimdi bunlar çok önemli.
Bu çok önemli
hocam.
Tabii
aile çiftçinin bir başka boyutu da şu. Şimdi Avrupa Yeşil Mütabakatı ortaya koydu. Dedi ki çiftçilerinizi buna hazırlayın. Ama çiftçilerinizi bunu hazırlamak için de sizin ek bütçe yaratmanız lazım. Nedir o? İşte Avrupa Birliği'nde çiftçiler bugünlerde ortaya çıkmaların nedeni deniliyor ki gübre ve pestisit kullanımınızı 2030 yılına kadar %20 azaltacaksınız. Evet. O da diyor ki bence de olması lazım.
Ama
doğa için.
Alternatifi ne bunun?
Ama ben şimdi 10 birim üretirken 7 birim inecekse aradaki farkı sen bana nasıl tanzim edeceksin?
Evet.
Bunu İspanya geçen hafta kararını aldı. Almanya bir iki eyalet aldı. Evet. Fransa bunu aldı. Ve biraz da bunu ötelediler. Hmm. Dediler ki çiftçilerimiz hazır değil. Yoksa çiftçi de diyor, ben de diyor bu kadar gübre, pestisit kullanma meraklısı değilim. Ama diyor benim organik üretime geçmem için de şu hazırlıkları yapmam lazım.
İşte Avrupa'nın rahatsızlığının kaynakları bunlar.
Bunların bir tanesi bu. Ha, öbür tarafta yine Avrupa'nın bir başka rahatsızlığı da şu. Şimdi Latin Amerika ülkeleri dünyanın gelecekte ben de böyle görüyorum. Dünya tarımının belirleyicisi Latin Amerika ülkeleri olacak. Bu arada hani bir de araya bir şey sıkıştırıp bizim üniversitede Latin Amerika'da tarım politikalar ve kalkınma arayışları diye bir ders veriyorum. Hı hı. Ve orada Latin Amerika ülkelerinde tarımın nasıl geliştiğini ve nasıl bir potansiyeli olduğunu görürüz.
Bir iki başlık söylerseniz çok
mutlu
olurum.
Örneğin şunu söyleyeyim. Brezilya şu anda tarımsal potansiyelin 1/3'ünü kullanabiliyor. 1/3. Ve arkasından Brezilya, Arjantin, Meksika, Uruguay bunlar Mercosur ülkeleri diye Avrupa Birliği benzeri bir yapılanmayı Brezilya'da hayata geçirdiler. Ve hatta dünyada ilk defa pandemi döneminde tarımda bu ülkeler arasında gümrük sıfırlandı. Hmm. Giriş çıkışlar da serbest bırakıldı. Şu anda bu ülkelerin toplam ekonomik hacmi, pazar hacmi Avrupa Birliği'ne yanaştı. Ve eğer Brezilya potansiyelini %50'ye çıkarırsa Türkiye için de bir tehdittir bu. Çünkü Orta Doğu pazarında rakibimiz. Uzak Doğu pazarında rakibimiz. Hatta çok da engin. Narenciye'de de Rusya'da, Ukrayna'da rakibimiz. Şimdi yarın bir gün bu ülkelerde ortaya çıkıyorsa her ülke aile çiftçiliğini yaşatmak ve önlem almak zorunda. Avrupa Birliği diyor ki Latin Amerika ülkelerinden ben bunu daha ucuza ithal edebilirim. Yani çiftçiye. Sen de diyor bakarsın. O da diyor ki hayır böyle bir şey imkan yok. O insanların inisiyatifine bırakırsan pandemi gibi, savaş gibi, kıtlık gibi bir durum olduğunda sana kim yetecek? Yani. Arkasından Avrupa Birliği dünyada tarımda lider konumuna biz çiftçiler getirdik diyor. İthalatta ve ihracatta eğer ilk sıralardaysak diyor. O zaman bizi buna karşı koruman lazım diyor. Ve bunu askıya aldı Avrupa Birliği. Anladım. Bu ithalat. Mesela Almanya buna çok geltendi. Fransa da çok geltendi. İthal edeyim diye. Buradan bizlerin de çıkarması gereken dersler var.
Peki kıymetli hocam şöyle bir 7-8 dakikam kaldı artık Türkiye'ye geçmek istiyorum. Az önce söylediniz ki 35'e yakın ülke aile çiftçiliği eylem planlarını hazırladı. Bir, Türkiye bu ülkelerin arasında mı? İki, değilse neredeyiz, bizim bir hazırlık çalışmamız var mı diye bir sorayım. Sonra da neler yapmalıyız konusuna tabii ki geçeceğiz, buyursunlar efendim.
Evet. Şimdi 2023 yılında Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Merkezi benim müdürlüğünü yaptığım, arkasından Tarım Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Ofisi. Ben bu Macaristan'daki durumları gördükten sonra Türkiye'nin de bu aile çiftçiliği ilişkin bir eylem planı olması gerektiğini paydaşlarımızla konuştuk ve 2023 yılında bu konuda ciddi çalışmalar yaptık. İlk yaptığımız 4 ilde Erzurum, Nevşehir, Samsun ve Antalya'da bölgesel çalıştaylar yaptık. Bu bölgesel çalıştaylarda aile çiftçiliğini ekonomik, sosyal, çevresel, örgütsel ve kültürel açılarda masalara yatırdık. Dedi ki bu konuda bizim güçlü yönlerimiz nedir, zayıf yönlerimiz nedir? Ve tehditler, fırsatlarla geleceğe ilişkin olarak aile çiftçiliğini yaşatmak için ne tür önlemler alınması lazım? Önce bu 4 bölgede bunu masaya yatırdık. Daha sonra 10 Temmuz'da geçen yıl Ankara'da bir ulusal çalıştay yaptık. Şimdi bunun ulusal raporu ortaya çıktı. Hı hı. Yani bu günlerde lansmanı yapılacak.
Aslında bir nevi eylem planı gibi bir şey.
Şimdi
yani
işte bunun
yani.
Üzerine de Tarım Bakanlığı, yine Tarım Orman Bakanlığımız, arkasından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Ofisi ve Ankara Üniversitesi bir araya gelip eylem planı lansmanını yapacak. Hı. Şimdi bu eylem planını bütün paydaşlarla birlikte yapmak istememizin nedeni şuydu. Yani sorun sadece çiftçiliği, az önce konuştuk, ilgilendirmiyor. Tedarikçiyi de ilgilendiriyor. Tabii, tüketiciyi de ilgilendiriyor. İhracatçıyı da ilgilendiriyor. İşte bütün bunları yapmamız lazım. Bunun üstüne biz de önerdik. İşte Eylül ayında tarımsal üretim planlamasıyla ilgili yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Bir gün sonra da sözleşmeli tarım. Biz de bunları o çalıştaylarda çok ele aldık. Yani çiftçi açısından şu anda en büyük sorun, bir yıl sonra ne ekeceğim?
Tabii.
Ne yapacağım? Neyi güvence altına alacağım? Bütün bunlar da bunun sonucunda aslında bir anlamda kaynaklık etti. Şimdi Türkiye bu eylem planını ortaya koyduğunda, ki bu da büyük ihtimal 2024-2028 yılları arasını kapsayacak. Biz orada şunu diyeceğiz. Bir, çiftçilerin ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik açısından şu önlemleri almanız lazım. İkincisi, çiftçi için sadece ekonomik önlemler yetmiyor. Aynı zamanda sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vesaire, bunları da kırsalda sizin oluşturmanız ve daha da geliştirmeniz lazım ki özellikle genç nüfus yerinde kalsın.
Şimdi kıymetli hocam, tamam hani bunun bir tanıtımı yapılacak önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde dediniz ama eğer hani gerçekten bir sakıncası yoksa birkaç konu başlığında neler yapılacak diye sorsam ne dersiniz hocam?
Ya birincisi şu. Bir kooperatiflerin desteklenmesine ihtiyaç var. Ama çok sayıda kooperatif değil, etkin, aktif, üretken kooperatifler.
Kooperatiflerin birliklerinin sınıflandırılması bunun bir zemini miydi?
Yok değil, oradan öyle bir şey
çıkmaz.
Desteklenmesi konusunda öneri, tavsiye çıktı ama sınıflandırma konusunda öyle bir şey çıkmadı. Ama şu ifade var. Etkin ve aktif olacak şekilde. Eğer etkin ve aktif olmanın yollarından birisi sınıflandırmaysa onu bakanlık
bakarlar. O başka bir şey. Anladım.
Şimdi birincisi bu. İkincisi, genç çiftçiliği özellikle desteklemek anlamında ne yapılabilir? Ki belki bir başka programda bunu da konuşalım. Bir yandan da biz Türkiye'de genç çiftçi eylem planı ile ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Bununla ilgili de İzmir'de, Kütahya'da pilot çalışmalar yaptık. Bunu da lansmanı olacak. Bir de özellikle gençler arasında kadınlar, köyde kalmak isteyenler, tarımda yaşamı sürdürmek isteyenler arasında nasıl bir altyapı gerekiyor? Nedir o? Yani gençler çocuklarını nerede okula gönderecek, yaşlar için nasıl bir bakım ortamı lazım vesaire, teknoloji erişim. Bunlar da öngördük ve bizim eylem planı içerisinde bu da olacak. Ve eylem planı sonunda da şöylesi hedefler ortaya konacak. Biz 2028 yılına geldiğimizde bir, çiftçilerimizin yaş ortalamasını örneğin 58'den 50'ye çekebilecek miyiz?
Evet.
Genç çiftçilerimizi, ki buna yönelik destekler de ortaya çıktı. Genç çiftçilerimizi kırsalda tutabilecek miyiz? Ve daha da önemlisi, bu ürettiklerini pazara iletebilecekler mi? Bu konuda da bir rakam vereyim. Lütfen. İzin verirseniz. O da şu. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırma şunu ortaya koydu. Bir tarımsal ürünün, örnek veriyorum, kaşar peyniri. O kaşar peynirin son tüketici tarafından alınan fiyatı, örneğin ben bunu 100 liraya aldıysam, bunun 42 lirası doğrudan çiftçinin cebine giriyor. Birinci üreticinin, yani hayvancının.
İyi, iyi
yani
bir oran değil mi?
Çok iyi bir oran. Evet. Türkiye'de bu oran %18-20. Ha, meyvecilikte, sebzecilikte falan. Bazen de satamayıp işte bugün narenciye de yaşadığımız ürün.
Kasa fiyatı bile etmiyor.
Aynen.
Evet.
Bu yüzden bizim çiftçinin son tüketim noktasından daha fazla fiyat olarak gelir olarak pay alabilmesinin yolunu da tedarik zincirlerinin iyileştirilmesi olarak ortaya koyuyoruz. Eylem planında bunu da devreye koyuyoruz.
Hocam bu aslında yapısal reformlar eğer gerçekten uygulanırsa tabii ki şimdi tarıma ayrılan bütçeden eminim ki çok daha büyük bir bütçe gerekecektir ama bu da ya biz bunu ayıramayız diyebileceğimiz kadar büyük bir bütçe olmayacaktır. Çünkü bu reformlar yapıldığında zaten hani piyasa kendi kendini oluşturacaktır ve size söylediğiniz gibi çiftçinin cebine daha çok para girecektir.
Daha çok girecek. Şimdi Türkiye aslında da bir noktaya gelin ben.
Lütfen.
Türkiye'de de resmi rakam %18 civarında tarımda istihdam var ama ben kayıtlı kayıt dışı, çünkü Ziraat Odalar Birliği diyor yaklaşık 5 milyon çiftçimiz var. İşte ÇKS kayıtları 2,5 milyona yakın. SGK 500 bin.
500 bin.
Ama her halükarda ben şuna inanıyorum. Türkiye nüfusunun en az 1/4'ü tarımla uğraşıyor.
Bir de gıdaya katarsanız işin içerisine.
Bir de gıdaya çok da.
Tabii.
Peki şimdi burada sorun. Bizim ulusal gelirimizde gayri safi milli hasılada tarımla aldığı pay nedir? %4,5.
Evet.
Şimdi nüfusun 1/4'ünü milli gelirini 1/20'iyle besliyorsanız, 1/20 geliriyle besliyorsanız ciddi bir sorun var demektir. Evet. O zaman çiftçiniz yoksullukla uğraşıyor. Ve nitekim herhalde Tarım Orman Bakanlığımız da bundan hareketle bakır. 2024-2028 stratejik planda şöyle bir ifade var. Bunu aynen okumak istiyorum izninizle de. Çiftçilerin toplumda itibar ve eğitim açısından dezavantajlı meslekler arasında yer almaz. Yani çiftçiler itibar açısından zor durumda. Peki ben şimdi soruyorum. Çiftçiler niye itibar kaybına uğruyor? Neden itibar açısından zor durumda? Çiftçi üretemiyor mu?
Üretiyor.
Bakın aldığı gelirin 20 katını üretiyor.
Evet.
Peki biz çiftçiye sadece destek diye mi bakacağız? Onu ama aynı zamanda aktif bir yurttaş ve kalkınmanın refahından, payından da alabilecek miktarı alması gereken birey olarak görmek durumundayız. O zaman bizim çiftçinin sözünü ettiğimiz itibarı da onun üretken, örgütlü, kooperatifleşmiş, pazara rahat erişebilen ve kaynakları kullanabilen, aynı zamanda da toplumu doyuran ve böyle de bir kutsal misyon üstlenen bir birey olarak görmemiz lazım.
Anladım.
Bu yüzden aile çiftçiliği ülkemizin ve dünyanın geleceğinde senin benim hepimiz için en önemli meslek aracı, üretim aracı olarak görmemiz lazım ve bundan da vazgeçmememiz lazım.
Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki kısa vadede hem tabii ki FAO ile birlikte Ankara Üniversitesi olarak yaptığınız Çalıştay'ın raporunun hem de aile çiftçiliği eylem planımızın tanıtımları yapıldıktan sonra ve önümüze gerçekten hani konuşabileceğimiz çok fazla sayıda başlık çıkacaktır. O zaman ben şimdi yayında bunun sözünü alayım ki rahat edeyim. Bu
tabii,
raporlar
tabii.
Çıktığında tekrar raporları değerlendirmek üzere inşallah bir araya gelelim kıymetli
i̇nşallah,
hocam.
İnşallah. İnşallah bunları yapmak zorundayız. Öyle bakıyorum.
Çok sağ olun. Profesör Doktor Sayın Bülent Gülçubuk hocam bizlerle birlikteydi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda 40 yol kırsalda kalkınma kooperatifimizin çok değerli yönetim kurulu başkanı. Efendim gerçekten çok önemli bir konuyu konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. İlk sorumu çok değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Hocam tarım, gıda, üretici son yıllarda neden bu kadar ön plana çıktı sorusunun cevabını da aslında aile çiftçiliğinin önemi üzerinden cevapladık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Neşeniz bol, ürününüz bereketli, sağlığınız da yerinde olsun. Hoşçakalınız.
Toprağın Sesi.